Ayrım 10.
Genç adam ödül töreninden sonra yerinden kalkıp birçok masaya uğrar, konuşan insanları gözleyerek kendisini eğlendirirdi. O insanların arasında henüz başarı kazanamamış olan ve çevresindeki kişileri etkilemeye çalışan genç aktörler vardı. Bu arada hiçbir firmaya bağlı olmadan yazı yazan yazarlar tarafından övgüye boğulan ünlü bir derginin kadın editörü gözüne ilişti. Bu kadının yüzünde soğuk ve özenli mimiklerin yanı sıra bezginlik ifadesi de görülüyordu. Daha sonra Marc Antonio, kadın erkek zayıf şişman ama hepsi de zeki, yetenekli ve tanrı vergisi karizması olan ve TV dünyasında önde gelen sunuculara dikkat etti. Bunlar ödül törenini bile fırsat bilerek henüz önemli yerlere gelememiş yıldız ve yıldız adaylarıyla kısa röportajlar yapıyordu. TV dünyasının yıldızlaşmış kişileri büyük umut ve istekleriyle parıldıyor gibiydiler. Onlar olasılıkla TV'den sinemaya atlayıp bir daha geri dönmemeyi düşünüyordu. Sonunda Marc Antonio sürekli gülümsemekten, yarışmada yitirenlere yüreklendirici sesle konuşma zorunluluğundan ve kazananları neşeyle kutlamaktan yoruldu. Bu gece ödül töreninin yapılacağı salona Matilda Johnson adlı başarılı bir haber ajansı muhabiri ile gelmişti. Bu genç kadın fısıldayarak sordu. ''Bu gece biraz geç saatte benim evime gelecek misin?'' ''Çok yorgunum'' dedi Marc Antonio. ''Sıkıcı bir günden sonra zor bir gece oldu bu.'' Aldığı yanıtı anlayışla karşılayan ve gücenmeyen genç kadın, ''Peki canım, bir hafta daha kentte olacağım.'' dedi. Her ikisinin de yoğun işleri vardı. İkisi de birbirinden yararlandığı için çok iyi arkadaştılar. Matilda güvenilir bir kadındı. Kılavuz ya da patrona gerek duymuyordu. Marc Antonio kesinlikle yıldız adaylarıyla görüşmeler yapmazdı. Bu iş sorunları şefinin göreviydi. Marc Antonio ile Matilda'nın ilişkisi bir evliliğe doğru ilerlemiyordu. Genç kadın sık sık iş yolculuklarına çıkıyor, Marc Antonio ise günde 18 saat çalışıyordu. Ama onlar bazı gecelerini birlikte geçiren iyi arkadaştılar. Sevişiyor, işleri hakkında dedikodu yapıyor ve bazı sosyal etkinliklere birlikte katılıyorlardı. Birlikte yaşadıklarını ikinci dereceden bir ilişki olarak benimsemişlerdi. Birkaç kez Matilda başka erkeklere aşık olmuş, birlikte yaşadıkları gecelerde bu yüzden devamlılık kesilmişti. Marc Antonio hiçbir zaman aşık olamıyordu. Bu da genç adamın sorunuydu. Bu gece Marc Antonio yaşadığı bu dünyadan özel bir bıkkınlık duymaktaydı. Bu nedenle oturduğu apartmanın girişinde Astor Viola'nın kendisini beklediğini görünce bayağı memnun oldu. ''Hey yeğen, seni böyle görmek ne hoş. Uzun zamandır nerelerdeydin?'' ''Çok meşguldüm. Yukarıya çıkıp seninle bir kadeh içki içebilir miyim?'' ''Elbette'' dedi Marc Antonio. ''Ama neden böyle gece yarısı baskın yapar gibi buraya geldin?'' Niçin bir telefon dahi etmedin? Benim bir ödül törenine gitmem gerekiyordu. Bu apartman girişinde saatlerdir beklemiş olmalısın. Sorun olmadı diyen Astor, bütün gece boyunca yeğenini gözaltında bulundurmuştu. Eve girince Marc Antonio barda birer kadeh içki hazırladı. Astor geç saatte rahatsız ettiği için utanmış gibi görünmekteydi. Biraz içki içip rahatlayınca, ''Marc, sen sahibi olduğun TV ağında bazı yeni projeleri başlatabilirsin, öyle değil mi?'' diye sordu. ''Evet, işim gereği her zaman bunu yaparım. Öyleyse yeni bir projede benden gelecek. Babanın öldürülüşüyle ilgili bir şey olacak bu.'' ''Hayır'' dedi Marc Antonio. Bu genç adam için daha fazla tartışmayı engelleyen ünlü hayır yanıtıydı. Oysa verdiği karşılık Astor'un gözünü yıldırmışa benzemiyordu. ''Bana öyle şeyler deme Marc. Sana bir şey satmak üzere buraya gelmedim. Senin erkek ve kız kardeşinin güvenliğiyle ilgili bir şey olacak bu.'' Tüm dişlerini gösteren bir gülümsemeyle ekledi. ''Ayrıca senin ve benim güvenliğimle de ilgili.'' ''Haydi anlat'' diyen Marc Antonio yeğeninin yüzünde bir ışık görür gibi olmuştu. Şu kaygısız, hiçbir şeye aldırmayan oğlan sonunda gerçek bir hedefin peşine düşebilir miydi? ''Senin FBI üzerine bir belgesel hazırlamanı istiyorum. Özellikle Ajan Kurt Çilke'nin mafya ailelerinden çoğunu nasıl olup da perişan ettiğiyle ilgili bir belgesel. Böylesi büyük bir reyting oranı tutturur değil mi?'' Marc Antonio başını öne eğip onaylayarak sordu. Senin gerçek amacın ne? Çilke hakkında bilgiye ulaşamıyorum. Bunu yapmaya çalışsam çok tehlikeli olacak. Oysa sen bir belgesel yaparsan hiçbir devlet ajansı ayak parmağına basıp seni durdurmaya cesaret edemeyecek. Çilkenin nerede yaşadığı, yaşam öyküsü, nasıl çalıştığı ve FBI'ın güç yapısında nerede yer aldığını öğrenebilirsin. Bütün bu bilgilere gereksiniyorum. FBI ve Çilke bu konuda işbirliğine yanaşmayacaktır. Bu da programın yapımını güçleştirir diyen Mark Antonio biraz durakladı. Günümüz Hoover'in FBI genel müdürü olduğu döneme hiç benzemiyor. Bu yeni ajanlar kartlarını çok kapalı oynuyorlar. Belgeseli yapabilirsin. Bunu benim için yapmana gereksinim duyuyorum. TV ağında bir yığın üretici ve yaratıcı elemanım var. O adam hakkında her şeyi bilmek zorundayım. Evet, hem de her şeyi. Çünkü o ajanın babana ve ailemize karşı hazırlanmış bir fesatın parçasını oluşturabileceğini düşünüyorum. Gerçekten çılgınca bir düşünce bu. Elbette öyle Mark, ama doğru da olabilir. O adam öldürme olayının basit bir çete cinayeti olmadığını biliyorum. Ve ajan Çilke de komedi türünden bir soruşturmayı yürütüyor. İpuçlarını ortaya çıkarmak yerine onların üzerine örter gibi davranıyor. Bilgiye ulaşırsam sen ne yapabileceksin? Astor ellerini havaya doğru kaldırıp açtı ve gülümseyerek yanıtladı. Ne yapabilirim ki? Yalnızca bilmek istiyorum. Belki de ailemizi çengelden çekip almak üzere çok şey yapabilirim. Ve benim tek istediğim senin ulaşacağın belgelere göz atmak olacak. Onların kopyasını çıkarmayacağıma söz veriyorum. Senin onurun kesinlikle tehlikeye düşmeyecek. Mark Antonio sabit bakışlarla yeğenine bakıyordu. Beyni yeğeni Astor'un hoş ve çekici yüzünü incelemekle meşguldü. Biraz durup düşündü. Astor, seni hep merak ederim. Babam kontrolü sana bıraktı. Ama neden? Sen bir makarna ithalatçısısın. Bankacılıkla ne ilgin olabilir? Her zaman seni kırmızı renkli at binici ceketinle ve o küçük müzik grubunla biraz çekici ama egzantrik biri olarak düşündüm. Benim tanıdığım babam senin görünüşünde olan bir adama kesinlikle güvenmezdi. Artık şarkı söylemiyorum dedi Astor gülümseyerek. Atlara da çok seyrek biniyorum. Baba April'in çok iyi görüşleri vardı ve bana güvenirdi. Sen de aynı şeyi yapmalısın. Bir süre susan genç adam tüm içtenliğiyle sözlerini sürdürdü. Baba April öz çocuklarını ateşin içine atmamak için beni seçti. Bazı şeyleri bana öğretti. Beni sevdi çünkü onun amacına uygun şekilde yetiştirildim. Olayın nedeni bu kadar basit işte. Peki savaşabilecek gücün var mı? Oh evet diyen Astor oturduğu yerde geriye doğru kaykılıp yeğenine gülümsedi. Bu bir TV aktörünün kötü ruhlu olduğunu göstermek için sergilediği uğursuz türden gülümseyişti. Ancak gülümseme öyle komikçe yapılmıştı ki Mark Antonio kahkahayla gülmekten kendini alamadı. Benim yapacaklarımın hepsi bu kadar mı Astor? Daha ileri gitmeyecek miyim? Hayır Mark, daha ileri gitmeye yeterli değilsin sen. Bu isteğin üzerinde birkaç gün düşünebilir miyim? Hayır, eğer hayır yanıtı verirsen onlara ben karşı duracağım. Mark Antonio başını öne eğdi. Seni severim Astor ama bunu yapamam. Çok fazla riskli bir iş olur çünkü. Nicole'ün hukuk bürosunda yapılan toplantı Astor için büyük sürpriz oldu. Çilke yardımcısı Bill Buxton'ı yanında getirmiş ve Nicole'ün de toplantıda bulunması için ısrar etmişti. Yetkili ajan dolambaçlı yollara sapmadan açık seçik doğrudan konuya girerek konuşuyordu. Duyumlarıma göre Timona Portella sizin bankalarınıza 1 milyon dolarlık bir hesap açtırmak istiyormuş. Bu doğru mu? Nicole yanıtladı. Bu özel bir bilgi. Sizi neden yanıtlayayım ki? Adamın aynı öneriyi baba April'e yaptığını da biliyoruz ama babanız bu öneriyi geri çevirmişti. Nicole adama bütün bunlar FBI'yı neden ilgilendiriyor derken sen git kendini düzdür der gibi konuşuyordu. Çilke bu ses tonundan rahatsız olduğunu göstermeden Astor'a döndü. Biz Portella'nın uyuşturucu işinde elde ettiği kirli parayı aklamak niyetinde olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle onunla işbirliği yapmanızı ve bizim de olayı izlememizi sağlamanızı istiyoruz. Federal muhasebecilerimizden birini bankalarınızda görevlendirmenizi de istiyoruz. Evrak çantasını eline alıp açan ajan sözlerini sürdürdü. Her iki tarafı, yani sizi ve bizi koruyacak olan ve imzalamamız gereken kağıtlar burada. Nicole adamın elindeki kağıtları alıp iki sayfalık yazıyı hemen gözden geçirdi. Bunları imzalama dedi Astor'a. Banka müşterileri işlemlerinin gizli tutulması hakkına sahiptir. Eğer FBI Portella'yı kovuşturmak istiyorsa bir mahkeme emri çıkarmak zorundadır. Astor kağıtları yeğeninden aldı ve o da yazıyı okudu. Çilke'ye gülümseyip size güveniyorum dedi. Kağıtları imzalayarak verdi. Nicole bunun karşılığı ne olacak diye sordu. İşbirliği yapmamızın karşılığında biz ne alıyoruz? İyi yurttaş olarak görevinizi yapmanızın bedeli ABD Cumhurbaşkanı'nın bir övgü mektubu ile eğer işlerinizde tümüyle temiz değilseniz başınızı çok ağrıtacak olan banka denetlemelerinin durdurulması ayrıcalığıdır. Astor araya girdi. Amcamın öldürülmesiyle ilgili olarak bize biraz bilgi verilmesine ne dersiniz? Elbette bilgi veririz, sorun, dedi yetkili ajan. O gün kilisedeki yemin töreninde neden hiçbir polis bulunmuyordu? Bu New York Polisi Dedektifler Bölümü yöneticisi Paul D. Benedito'nun verdiği bir karardır. Ve ayrıca Benedito'nun sağ kolu olan Aspinella Washington adlı kadın poliste bu kararın verilmesinde etkili olmuştur. Astor üçüncü sorusunu da sordu. Peki orada neden FBI'ın bir gözlemcisi bulunmuyordu? Üzgünüm, bu benim kararımla oldu. Herhangi bir gerek görmemiştim. Üzüntüyle başını iki yana sallayan Astor, önerinizi yürürlüğe koyabileceğimi düşünmüyorum. Bunu düşünmek için birkaç hafta gerekli, dedi. Çilke genç adama dikkatle baktı. Biraz önce kağıtları imzaladınız. Size verdiğim bilgi şu anda gizlilik taşıyor. Eğer bu yaptığımız konuşmayı başkalarına açıklarsanız hakkınızda yasal soruşturma açılacaktır. Neden bir açıklama yapayım ki, dedi Astor. Bankacılık işinde FBI ya da Timona Portella ile birlikte bulunmak istemiyorum. Siz gene de benim önerimi bir düşünün. İki FBI ajanı gidince Nicole öfkeyle Astor'a döndü ve sen nasıl olur da benim kararıma karşı çıkmaya ve o kağıtları imzalamaya cüret edersin? Yaptığın aptalca bir davranıştı, dedi. Genç adam yeğenine dik dik baktı. Nicole onca yıllık ortak yaşamlarında yeğeni Astor'un öfkelenişine ilk kez tanık oluyordu. İmzaladığım o kağıt parçasıyla Kurt Çilke kendisini güvencede sayacaktır. Benim de istediğim bu, dedi Astor. 5. Bölüm. Mariano Rubio, 10 parmağında 10 marifeti olan ve hepsiyle saf altın paralar kazanan bir adamdı. Amerika'nın Peru Genel Konsolosu olmasına karşın zamanının büyük bölümünü New York kentinde geçiriyordu. Ayrıca birçok Güney Amerika ülkesi ve Komünist Çin'in yoğun ticari işler yapan bazı şirketlerinin temsilciliğini üstlenmişti. Kolombiya'daki başta gelen uyuşturucu kartelinin lideri olan Inzio Tulipa'nın da yakın arkadaşıydı. Rubio işinde olduğu kadar özel yaşamında da şanslıydı. 45 yaşında, bekar ve kadınlara çok düşkün bir adamdı. Her seferinde kendisine çok uygun bir metresi olur ve o kadından ayrılıp daha genciyle yaşamaya başladığında eski metresini cömertçe ödüllendirirdi. Rubio yakışıklı, esprili ve çok iyi dans eden bir erkekti. Gerçekten görkemli bir şarap mahzeniyle usta bir aşçısı vardı. Ama pek çok şanslı erkek gibi Rubio şansını daha da zorlaması gerektiğine inanıyordu. Akılsal yeteneklerini tehlikeli insanlara karşı kullanmaktan keyif alıyordu. Her zaman riske atmaktan zevk aldığı şey kendi yaşamıydı. Bazı gizli teknolojilerin Çin'e yasa dışı yollardan aktarılması işine karışmış, en yüksek düzeyde uyuşturucu işi yapan patronlarla bağlantı kurmuş ve Amerikalı bilim adamlarının Güney Amerika'ya göçünde aracılık etmişti. Inzio Tulipa kadar tehlikeli biri olan Timona Portella ile bile bazı işler çevirmişti. Büyük riskleri göze alan tüm kumarbazlar gibi Rubio son koz olarak kendisini öne sürüp bununla gurur duyuyordu. Diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle yasal tehlikelere karşı güvencedeydi ama diğer tehlikelerin var olduğunu da biliyor ve dikkatli davranıyordu. Bol geliri vardı ve savurganca para harcıyordu. Sahip olduğu parasal güçle dünyada kadınların sevgisini de içermek üzere her şeyi satın alabileceğine inanıyordu. Eski metreslerini desteklemekten büyük keyif duyuyor, onların değerli dostu olarak kalmaya devam ediyordu. Cömert bir işverendi. Kendisine bağlı olanlara aklı ve iyi niyetiyle arka çıkıyordu. Şu anda Rubio, P Peru konsolosluğunun bir bölümü olan New York'taki apartman dairesindeydi. Akşam yemeğinde konuk olacak Nicole April'i karşılamak üzere özenle giyinmişti. Nicole ile Washington'da genç kadının müvekkillerinden birinin verdiği bir akşam yemeğinde tanışmıştı. İlk görüşte genç kadının sıra dışı güzelliği, zeki bakışlı gözleri, küçük ağzı, kararlı yüzü ve ufak tefek ama şuh bedeninin yanı sıra onun büyük mafya babası Raymond April'in kızı olduğunu öğrenerek çarpılmıştı. Mariano Rubio da Nicole'i etkilemişti ve bundan dolayı gurur duyuyordu. Rubio bir kadında romantik zekaya hayran olurdu. Kadınların saygısını sözcüklerle değil, yaptığı eylemlerle kazanmalıydı. Bu düşünceyle hemen arkadaşlarından birinin çok para kazandıracak bir davasında genç kadının avukatlığı üstlenmesini önermişti. Nicole'ün idam cezasının kaldırılması yolunda verdiği savaşımları ve hatta onun çok kötü ünlü suçluların ölüm cezasını ömür boyu hapse çevirmeyi başardığını öğrenmişti. Rubio'ya göre Nicole ideal bir çağdaş kadın örneğiydi. Genç kadın güzeldi, başarılı profesyonel kariyeri vardı ve pazarlık yaparken tutkulu olabiliyordu. Bazı cinsel etkinlikleri engellenerek 1-2 yıl içinde en benimsenir arkadaş olabilirdi. Bütün bu tanışma fasılları baba April'in ölümünden önce yaşanmıştı. Ancak şu anki akşam yemeğinin asıl amacı Nicole ile iki erkek kardeşinin bankalarını Timona ile Inzio'ya devretmek isteyip istemediklerini genç kadından öğrenmekti. Eğer onların bankaları devretme niyetleri yoksa Astor Viola'yı öldürmenin bir yararı olmayacaktı. Inzio Tulipa uzun süreden beri bekliyordu. Baba April'in öldürülmesinden bu yana bir yıl geçmiş ve babanın varisleriyle anlaşma yapılamamıştı. Tulipa bu yolda çok para harcamış, FBI ve New York polisine rüşvet vermesi için Timona Portella'ya büyük paralar akıtmış, hizmetlerinden ötürü Sturzo ikizlerine milyonlarca dolar ödemişti. Artık işi yürütecek başka bir planı bulunmuyordu. Çok güçlü uyuşturucu satıcılarına has kaba bir örnekti Inzio. Zengin ve saygıdeğer bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmişti. Ana yurdu Arjantin'de gençken polo bile oynamıştı. Şu anda Costa Rica'da oturuyor, herhangi bir ülkenin polisine karşı dokunulmazlık sağlamak üzere Costa Rica'nın diplomat pasaportunu da taşıyordu. Kolombiya ile Orta Doğu uyuşturucu kartelleri ve İtalya'daki uyuşturucu üreticileriyle sürekli bağlantı kurmuştu. Uyuşturucu maddelerin taşınmasıyla ilgili anlaşmalar yapıyor, en üst kademeden en alt sorumluya kadar pek çok devlet görevlisine gerekli rüşvetleri veriyordu. Büyük partiler halindeki uyuşturucuyu ABD'ye kaçak yollardan sokma işini planlıyordu. Ayrıca nükleer fizik dalında çalışan Amerikalı bilim adamlarını Güney Amerika'ya yönlendiren ve onların yapacağı araştırmalar için para sağlayan kişi de oydu. Inzio Tulipa her yaptığı işte sağgörülü bir yönetici olarak öne çıkıyor ve büyük servetler kazanıyordu. Oysa kendine göre devrimci düşünceleri de vardı. Uyuşturucu maddelerin satışını gözü dönmüşçesine şiddetle savunuyordu. Ona göre uyuşturucular insan ruhunun kurtuluşu, yoksulluk ve akıl hastalıkları ile karamsarlığa düşen kişilerin sığınacağı barınaktı. Uyuşturucular aşk derdi çekenlerin ve ruhsal dünyamızdan yoksun bırakılmış yitik ruhların ilacı, merhemiydi. Tanrı'ya, topluma ve kendi değer yargılarınıza artık inanmıyorsanız ne yapmanız gerekirdi? Kendinizi mi öldürmeliydiniz? Uyuşturucular düş ve umut ülkesinde insanları canlı tutuyordu. Bu konuda tüm gereksindiğiniz şey biraz ılımlı olmaktı. Uyuşturucu maddeler sigara ile alkol, yoksulluk ve umutsuzluk kadar çok can alıyor muydu? Hayır, ahlak zemininde Inzio Tulipa kendince güvencedeydi. Dünyada onu tanıyanlar arasında Inzio Tulipa'ya yakıştırılan ortak bir takma ad vardı. O aşıcı olarak tanınıyordu. Yabancı ülkelerin Güney Amerika'daki endüstri holdingleri, petrol şirketleri, araba yapımcıları ve yerel ürün alıcıları zorunlu olarak Güney Amerika ülkelerini yöneten kişileri aynı zamanda kendi adamı gibi kullanmak zorundaydılar. Özellikle ABD'den gelen girişimciler için durum böyleydi. Burada en büyük sorun bu yöneticilerin kaçırılması ve daha sonra kurtarmalık olarak milyonlarca dolara varan büyük paraların ödenmesi oluyordu. Inzio Tulipa bu tür yöneticileri kaçırılmaya karşı sigortalayan ve onları güvence altına alan bir şirketi yönetiyor. Büyük şirketlerle durumu pazarlığa bağlamak üzere her yıl Birleşik Devletleri ziyaret ediyordu. Bu işi yalnızca para için yapmıyor, o büyük şirketlerin bilimsel ve endüstriyle ilgili bazı kaynaklarına da gereksinim duyuyordu. Özetle Tulipa, adam kaçırmaya karşı güvence sağlayan bir aşı hizmeti yapıyordu. Bu durum kendisi için de çok önemliydi. Ancak Tulipa'nın daha da tehlikeli bir tuhaflığı vardı. Yasa dışı uyuşturucu endüstrisinin uluslararası boyutta baskı altında tutulmasını kendisine karşı açılmış kutsal savaş olarak görüyordu. Ve kurduğu imparatorluğu korumakta kararlıydı. Bu nedenle göz önünde tuttuğu saçma hedefleri de vardı. Başına büyük bir facia geldiğinde levye gibi kullanmak üzere nükleer silahlara sahip olmak istiyordu. Bunları yalnızca son çare olarak kullanmayacak, ayrıca etkili bir pazarlık aracı yapacaktı. Bu durum yetkili FBI ajanı Kurt Çilke dışında herkese çok gülünç gelebilecek bir istekti. Meslek yaşamında Çilke bir kez FBI'ın terör karşıtı eğitim yaptıran bir okuluna gönderilmişti. Orada bulunduğu 6 aylık kurstaki seçimi FBI'ın genel müdürü tarafından da övgüyle karşılanmıştı. Eğitimini tam olarak tamamlayıp tamamlamadığını bilmediği bu kursta Çilke, teröristler ya da küçük ülkeler tarafından nükleer silahların olası kullanımları için geliştirilen durum senaryoları hakkındaki en gizli bilgileri içeren dosyalara ulaşmıştı. Bu dosyalar nükleer silaha sahip ülkelere göre ayrıntılı bilgilerle düzenlenmişti. Kamuoyunda bilinenlere göre ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ile olasılıkla Çin, Hindistan ve Pakistan'ın nükleer gücü vardı. İsrail'in de nükleer olanakları bulunduğu varsayılıyordu. Bir senaryo, Arap ülkeleri bir blok oluşturup İsrail'e saldırırlarsa, İsrail'in nükleer gücünü nasıl kullanacağını ayrıntılı olarak işlemekteydi. Kurt Çilke bu konuda çeşitli senaryoları büyülenmiş gibi dikkatle okumuştu. Sorunun iki çözümü vardı. Birincisinde bu şekilde saldırırlarsa İsrail kendi nükleer silahlarına başvurmadan ABD bu ülkenin yanında yer alacaktı. İkinci çözümde eğer dirimsel açıdan İsrail kurtarılamazsa ABD İsrail'in nükleer gücünü ortadan kaldırmak zorunda kalacaktı. İngiltere ve Fransa bu konuda sorun oluşturmayacaklardı çünkü bu ülkeler nükleer silahların taşıdığı büyük riskin altına girmeyecekti. Hindistan'ın belli amaçları bulunmuyordu. Pakistan kısa sürede etkisiz hale sokulabilirdi. Çin ise bu gücünü kullanmaya cesaret edemezdi. Çünkü bu konuda endüstrisi bir atımlık barut gibiydi. Elindeki senaryolara göre en büyük tehlike liderleri acımasız kişiler olan Irak, İran ve Libya gibi küçük ülkelerde ortaya çıkıyordu. Burada çözüm neredeyse oy birliğiyle karara bağlanıyordu. Bu ülkeler nükleer silahlarla bombalanıp etkisizleştirilecekti.